Machine Gear'e hoş geldiniz. Sizi kısaca tanımak isteriz.
Merhaba.
Tolga Güzel, ben Müsüşek Türkiye'nin ürün yönetim ve pazarlama bölümünün birim müdürü. Yaklaşık geçenlerde hesapladım 30'un üstü aşkın zamandır profesyonel hayatta çalışıyorum. Bu zaman aralığında Müsüşek'teki süreçlerde aslında dijital dönüşüm yönetimini de ben üstlendim. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz birlikte. Müsüşek Türkiye 10 yıllık hükümet Türkiye'de ama bu sene ilginç bir şekilde Müsüşek'te 100. yılını kutladı. Fabrika otomasyon sistemlerinin atölye tarafında iki fabrikanın otomasyonunu içeren hatta testi birçok sürece dahil oluyoruz. Ben de Nalizan'da ekibimle birlikte buna renk vermeye ve yön katmaya çalışıyorum.
Sizce sanayi sektöründe üretim kabiliyetinin sürdürülebilir olması için nasıl bir yol izlenmeli?
Şimdi aslına bakarsanız bu soru bizim sanayimizi anlatmak için güzel bir başlangıç olabilir. Tarihimizi Ankara'ya koyup 3 saatlik uçak yolculuğu dairesi çizerseniz göreceğiniz gibi bu bölgedeki en büyük üretim gücüne biz sahibiz. Ve tabii ki birçok eksiğimiz var. Karşılaştırdığınız endüstriyelleşmesini tamamlamış lokasyonlardaki çalışmaların belki biraz gerisinde olabiliriz fakat hızla uyum sağlayan tedarik zincirine dahil olmuş birçok modern firmamız var. Sürdürülebilirlik konusunda aslına baktığınız vakit bizim sanayicilerin üzerine düşen birçok işi yapıyorlar. Burada püf nokta insan kaynağı. İnsan kaynağı konusu bunun beraber altına alan önemli yöntemlerden birisi. Ve eğer buna bakarsanız son 20 yılda Türkiye'deki üniversite mezunu arkadaşlarımızın endüstriyel faaliyetlere katılımı çok yoğun bir şekilde arttı. Birçok süreçte artık üniversite teorisinin fabrikalardaki veya üretim hatlarındaki etkisini görebilirsiniz. İşte bu süreç sürdürülebilirliğin en önemli katkıma değerlerinden birisi. Çünkü planlamalar ve mevcut kaynakların doğru entegre edilmesi, mevcut finans kaynağının da hedefe yönelik doğru yerlerde kurulmasının getirdiği verimlilik bunu bize en çok sağlayacak konulardan birisi. Tabii insanla birlikte çalışacak olan makinelerin de doğru seçilmesi ve doğru yerde kullanılması konusu bu insan kaynağının getirdiği teorik altyapıyla şekillendiği zaman sürdürülebilirlik kendinden geliyor. Buna ek olarak daha neler yapılması gerektiği konusunda ise şöyle bir izlenimim var benim. Aslında burada Türkiye'deki bu anlık coğrafyasında yaşayan insanların çok eskiden beri kullandığı imece kültürünü fabrika içindeki süreçlere entegre etmek belki de bir ekstra bir katmanlar oluşturabilir. Bunun benzer süreçleri Japonya'daki bizim fabrikalarımızda da görüyorsunuz. Japonya'daki insan odaklı üretim teknolojileri Japon kültürünün o disipliner çalışmasıyla yoğrularak birçok üretim, yalı üretim metoduna da fez kaynağı almıştır. Belki Türkiye'de de bizim marketimizde de bu adlı kültürü yoğrularak bir sinerji ortaya çıkartılabilir.
Evet. 4.0 ile dijitalleşme sanayinin kalbi haline geldi. Dijitalleşme bu doğrultuda sanayi içerisinde nasıl bir noktada?
Şimdi tabii dijital dönüşüm çok geniş bir kavram ve 2011 yılında Bayan Merkel bu yeni endüstri evresini açıkladığı ve ilan ettiği zaman Alman ekonomisi olabildiğince buna hazırdı. Çünkü değişim demek aslında finans hareketi demektir. Değişim demek mevcut konfor bölgenizi terk etmek demektir. Dolayısıyla bu ağır bir evredim oldu birçok üretim üssü için. Tabii biraz önce söylediğim gibi bu bölgedeki en güçlü üretim altyapısına sahip ülke olarak bizim de çok evlerimiz oluştu. Bayan Merkel'in açıkladığından sonra. Dijital dönüşümün odağında aslında yine aynı şeyi söyleyeceğim. İnsan var. Çünkü dönüşüm ve taraf olan insan fabrikanın dönüşümüne sebep oluyor. Ve dönüşüm sanayinin bu evresindeki diğer evrelerdekinden biraz farklı. Yani bundan önceki dönüşüm evrelerine bakarsanız endüstrinin birinci evresinde, ikinci evresinde, üçüncü evresinde bu kadar dramatik bir dönüşümden bahsedilmemiş.
Buna o yüzden bazı mecralarda devrim diyorlar veya revolution diyorlar. Bunun sebebi de üretim teorilerinin altyapısının yeniden şekillendirilmesi gerektiğidir. Yani mevcut üretim alışkanlığımız vazgeçeceğiz ve bu dijital dönüşümün bize getirdiği ödevlerini hayata geçireceğiz. En önemlisi bir iş arkadaşınız bir makine olabilecek, bir robot olabilecek, yani duyguları olmayan ama zekası olan bir mekanik, kinematik yapıyla çalışmaya alışmak aslında bu dönüşümün önemli alt değişimlerinden birisi. Baktığın zaman sanayinin dijital dönüşümünde söylenen şeyler ve yapılan şeyler bizim marketimizde de yapılmaya başlanmış şeyler. Yani hiç kimse sıfırdan başladığımız söylenemez. Ancak başladığımız da söylenemez. Yani bizim için uzun bir yol haritası. Bazı firmalarımız belki de bu dönüşümü kendi kültürlerine daha hızlı entegre edecekler. Ki dönüşüm dediğiniz şey fabrikanın kapısındaki bekçi kulübesinden başlıyor. Tedarik zincirinde ürününüz müşterinizin eline geçene kadar ki süreçte devam ediyor. Bunu tamamen dijitalleştirmek çok ilginç bir deneyim olacak bizim için de. Bir örnek soruyorlar, nasıl etkisini görürsünüz? Şöyle, diyelim ki bir içecek üretiyorsunuz ve bunu satıyorsunuz, müşterileriniz var. İçeceği, ham maddesini ürettiğiniz bahçeden müşterinizin paketini eline kadarki sürecin tamamına tarafsınız fabrikanızda ve dijital dönüşümden bahsediyorsunuz. Böyle ilginç bir dönüşüm sürecinden bahsediyoruz ki tüketicinin tat deneyiminin bahçedeki gübreleme kültürünün değiştirilmesine kadar ki zincirin tamamını dijital dönüşmüş halini konuşacağız gelecek.
Tolga Bey, farklı dönemler içerisinde üretimlik dinamikleri de değişim gösterdi. Bu arada üretimden yapay zeka kadar bir yolculuk bu.
Evet.
Siz yapay zeka üretiminizde nasıl konumlandırıyorsunuz?
Şimdi da çok aslında yeni olmayan bir konu. Yapay zeka dedikleri zaman kavram olarak böyle çok yeni bir şey konuşuluyor bazı mecralarda ve bazı üretim segmentlerinde de bir adım geride duruluyor. Aslında konuşulan şey istatistik bilimi. Çok eski bir kültürü var bizim iş yapış şekillerinin içinde zaten olan şeyler. Sadece burada yapılan şey istatistik biliminin süreçlerini gelişmiş bilgisayar altyapısıyla, bilgi işlem yapısıyla fabrikanın içindeki üç bilgisayarlara kadar entegre etmekle geçiyor. Aslında benim çalıştığım şirket de konuda iddialı. Yani gönüllü bilgisayarlar konusunda çok yoğun çalışmalar sarf ediyor. Neden önemli? Şöyle düşünün. Yapay zeka demek bir bilgisayar gücü altyapısı, bilginin işlenmesi demek. Birbirinin anlamlı hale getirmesi demek esasında. Ve bunun içinde çok güçlü bir bilgisayar altyapısına ihtiyacı var. Şöyle düşünün, bu kadar güçlü bir bilgisayar altyapısını fabrikanın içine nasıl sokacağız? Aslında büyük soru bu. İşte bazı bizim gibi fabrika otomasyon sistemleri konusunda pazarı yönlendirmeye gayret eden veya pazarda lider pozisyonu tutmaya çalışan firmaların bununla ilgili ilginç çözümleri var. Nedir? Yapay zeka algoritmalarının istatistik formüllerini gömülü bilgisayar sistemlerinde çalışabilecek şekilde modifiye veya kesme veya kısaltma ile ilgili patent sistemleri de çalışıyorlar. Şöyle, şimdi siz bilgisayarınızda bir görüntü işleme uygulaması yapabilirsiniz. Yani üretim bandınızdan akan elmaların rengiyle sizin pazardaki hedeflediğiniz müşteri portföyünü birbirine eşleştirecek ve bunları ayrıştıracak bir yapay zeka algoritması hattınıza koyabilirsiniz. Yani çok kırmızı olanları sevmeyen bir tüketici çok kırmızı elmaları vermek istemezsiniz. Ancak bunu yapacak görüntü işleme sinerjisini robotun içine koymanız bekleniyor günümüzde. Dolayısıyla yapay zeka süreçleri robotların içine girmeye başladığından beri etkisini biz de yoğun bir şekilde üretimde görüyoruz. Ondan önce birçok yerde konular kullanılıyordu ama sanayicinin çok ilgisini çekmiyordu. Neden? Çünkü hala insan odaklı, insan emek gücünü üretim süreçleri devam ediyordu. Biz Japonya'daki kendi üretim hatlarımızda robot hücresi üretim mantığıyla çalışıyoruz. Esnek üretim mantığıyla konuşmaya çalışıyoruz ve insan gibi görüp, insan gibi hissedip, algılayıp aynı tepkileri veren robotlar hayal ediyoruz. Ve tabii ki bu robotların hayata geçirilmesi için de yapay zeka algoritmalarının robotun içine giydirilmesi gerekiyor. Burada biraz önce de söyledim, yapılmak istenen şey bir takım verilerin birbirleriyle olan ilişkisinin istatistik bilimi formülleriyle ilişkilendirilmesi. Tabii baktığımız vakit fabrika içinde beklenti, yani yapay zeka dediğiniz zaman beklenti şu, işte seni itiklediğim zaman bana bir tepki ver şeklinde. Çünkü iş arkadaşınıza bir dakika dokunma, şuraya elleme gibi geçmişten gelen tecrübelerinizi gerçek zamanla aktarabilirsiniz. Ama bir robota alışkın olmadığı bir bilgiyi veya bir hareketi yapma şansınız mümkün değil ama ihtiyacınız var. Eğer robotla omuz omuza çalışacağım diyorsanız, işte yapay zeka algoritmalarına giydirilmiş robot sistemlere ihtiyacımız olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim.
Bir şey ekleyin, dijital fabrika konsepti olan e-faktörü ve kapsamını sizden dinlemek isteriz.
Şimdi e-faktör konsepti esasına bakarsanız 2003 yılından beri fabrikalarımızda uyguladığımız bir dönüşüm konsepti. Neden ilgi çekici bizim için? Şundan, 2011 yılında Bayan Merkel Endüstri Yayınları Odası'nı ilan ettiğinde onu dinlediğimizde ve oradaki Almanya'daki kuruluşları, takım sivil toplum kuruluşların, vakıfların, bilim insanların bir araya geldiği süreçlerde açıkladıkları dönüşüm yol haritalarını ve dönüşüm yapı taşlarını dinlediğimizde ufak bir konseptinin bunu birebir karşıladığını ve birçok konuya yanıt verdiğini gördük. Yani aslına bakarsanız üst bir şirket için ufak bir konsepti, yani üstün yeni evresine verilen bir yanıt. Bizim yanıtımız. Tabii bunu eğer ufak bir anlamında farklılık anlamında nasıl yapılandırırız ve konumlandırırız diye bakarsanız aslında endüstrinin yeni evresi ilk başladığında karanlık fabrikalardan bahsedilmişti. Yani içinde hiç insan olmayan, dijital dönüşümünü tamamlamış. Aslında günümüzde geldiğimiz noktada da gördük ki bu kavram çok da doğru bir tanımlama değil. Aslında aydınlık fabrikalardan bahsediliyor. İnsanlarla robotların beraber çalıştığı, ancak insanın emek gücünün yerine insanın bilincinin ve esneklik kavramını yönetme kabiliyetinin içine dahil edildiği hücrelerden bahsediliyor. Ufak bir konsepti tam da bunu içeriyor. Ne yapıyor? Diyor ki ben makineleri, robotları hücresel üretimle esnek üretim yapılanmasına bağlarım. İnsanı da bunun başına komiser tayin ederim. Bu süreci esnekliğinin kimselliğini yapar. Nasıl yönetiyorlar fabrikayı? E-faktör konsepti çok basit anlatmak gerekirse. Aslında sosyal medya hesaplarınız gibi yönetiliyor fabrika. Örneğin birini tanışıyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Onunla iletişimi devam ettirmek istiyorsunuz, like'lıyorsunuz ve sosyal ağınıza bağlıyorsunuz. Değil mi? Arkadaşımdan diyorsunuz. Birlikte bir şey üretmeye başlıyorsunuz. Bu şekilde yani e-faktör konseptiyle geliştirdiği fabrika metodu da buna benziyor. Müşterinin tercihi değiştiği zaman fabrikanın ilgili bölümleri bir araya geliyorlar, birlikte çalışıyorlar. Müşterinin tercihi değiştiği zaman ayrılıp başka hücrelerde birlikteşiyorlar. Bu tabii Taylorizm'e aykırı bir mantığı. Yani Taylorizm hat mantığı yok. Hat olmayacağı için de faktör aslında hat üretiminden bahsetmiyor. Faktörü hücresel üretimden bahsediyor. İçinde insan olan üretimden bahsediyor. Dijital dönüşüme uğramış makinelerin, robotların çalıştığı bir konseptten bahsediyor.
Sizde çevre dostu politikaları izleyip bir takım çözümlerde sunuyorsunuz. Bunlar neler acaba?
Şimdi Yusuf Şehitli'nin birkaç etik kavramı var üretim teknolojilerinde kullandığı ve misyon ve vizyon olarak benimsediği. Bunlardan birisi de çevre, çevrenin korunması. O yüzden ürettiğimiz bütün ürünlerin tasarımı daha sonraki dönüşüm sayfında, dönüşüm süreçlerinde kullanılabilecek şekilde. Tabii bu bize birçok maliyet de getiriyor. Çünkü ürün tasarımında dönüşüme uygun ürünler kullanmak, tasarım aşamasında istediğiniz konforu yapacağınız ürünün içine koyma şansını vermiyor. Dolayısıyla biz çevrenin korunması konusunda fabrikalarımızın içindeki ham maddenin dönüşüm süreçlerine taraf olmak ayrı bir sinerji olarak işleniyor.
ürünlerimizin kendisinin dönüşüme tabi tutabilecek ürünler şeklinde tasarlanması ayrı tutuluyor. Örneğin çok basit, sadece donanım olarak düşünmeliyiz, yazılım olarak da düşünüyoruz. Ürünler aşırı enerji harcadığını ve normalden farklı bir performansla çalıştığını anlayabiliyorlar ve diyorlar ki ben şu anda zararlı bir şey yapıyorum ve lütfen bana gelip bakım yap. Veya daha enteresan, yeni ürünlerimizin içindeki biraz önce bahsettiğim yapay zeka teknolojileri size hatalı çalışmaya başlayacağınız zaman hakkında kestirimler de yapıyorlar. Dolayısıyla daha az ısı üreten, yani ürüne sahip olmak, çevrenin ısınması konusuna nasıl taraf olduğumuz konusunun iyi bir örneği olabilir. Yani çok örnek vermek mümkün ama ben bunu sadece yazılım tarafından müdahale edilerek yapılması gibi çektiğim için anlatıyorum. Ama bunu yaparken birçok konuda da fedakarlık yapıyoruz ürün tasarımında, doğal olarak.
Rekabetin yönünü değiştirir, hızlandığı yeni dünya düzeninde sanayi üreticilerine tavsiyeniz ne olarak olabilir acaba?
Şimdi valla bizim bu bölgede biraz önce bahsettim, Ankara odaklı Uçaklıoğlu bölgesindeki sanayicilerimiz ve ben öncelikle teşekkür ediyorum. Bu yüzde sanayicilerimiz verdikleri bu büyük mücadele sonunda burada oturduk, onları konuşuyoruz, yaptıklarını konuşuyoruz. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok ancak şunu önerebilirim. Bu yeni dönüşüm evresinde, özellikle fabrikaların dijital dönüşüm evresinde elimizdeki kaynağın dönüşüm için harcanması konusunda bir grup kültürüne ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Fabrika içindeki bütün departmanlardan birer temsilcinin olduğu, buna güvenlik bölümünde dahil, ben de söylüyorum çünkü, çok katmanlı bir dönüşüm yol haritası tasarımı yapmak çok önemli. Ve bu gruba mümkünse ki, kesinlikle mümkün, Türkiye'deki veya dünyadaki teorisyenlerden de birkaç kişiyi katmak, bu dönüşümün harcanacak mali bütçenin doğru kullanılması anlamına geliyor. Çünkü yıllar sürecek bir dönüşüm sürecinden bahsediyorsunuz. Bugün başlıyorsunuz belki, küçük projeyi 5 sene sonra dönüştürmüş oluyorsunuz. 5 sene sonra şunu söylemek çok anlamsız olur. Ya aslında önceden de böyleydi. Bu kötü bir şey neden? Bu elimizdeki ekonomik kaynağı, öz kaynağı ve bu sanayicilerin bu kadar yıl boyunca yarattığı bu potansiyelin heba edilmesi anlamına gelir. Ama ben bizim sanayicilerimizin bu performansların bunu da yöneteceğine inanıyorum. O yüzden çok da fazla söylemeye gereken bir şey olduğunu sanmıyorum.
Tolga Bey, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.